Ayrım 26.
Köprülerin üzerinde kimsecikler yoktu. Sokak fenerleri sönüyordu. Emma nihayet kendine geldi ve orada hizmetçisinin odasında uyumakta olan Berthe'yi düşündü. Fakat uzun demir çubuklarla yüklü bir at arabası evlerin duvarına sağır edici bir madeni sarsıntı fırlatarak geçti. Emma hemen oradan sıvıştı. Bala kostümünü çıkarıp attı. Leon'a dönmesi gerektiğini söyledi ve nihayet Blon Oteli'nde tek başına kaldı. Her şeye, hatta kendisine de tahammül edemez olmuştu. Bir kuş gibi uçup giderek uzaklarda, lekesiz uzaklıklarda, bir yerlerde yeniden gençleşmeyi ne kadar istiyordu. Otelden çıktı, bulvardan, Kuşvaz Meydanı'ndan, kenar semtten geçti. Bahçelere bakan iki yanı boş bir sokağa geldi. Hızlı yürüyordu. Açık hava onu teskin ediyordu. Kalabalığın suratları, maskeleri, kadriller, avizeler, lokantadaki yemek, o kadınlar, her şey azar azar rüzgarın önüne kattığı sis tabakaları gibi kayboldu. Sonra tekrar Kızıl Hac'a döndü. Duvarlarında Nesle Kulesi'nin resimleri asılı duran ikinci kattaki küçük odasında kendini yatağın üzerine attı. Akşamın saat 4'ünde Hiver gelip kendisini uyandırdı. Eve girer girmez Felicite ona duvar saatinin arkasında kül rengi bir kağıt gösterdi. Emma okudu. Mahkemenin icra yetkisi veren hükmü gereğince... Hangi hüküm? Gerçekten bir gün önce başka bir kağıt daha gelmişti. Ama haberi olmamıştı ki. Şu kelimeleri okuyunca büsbütün şaşırdı kaldı. Kral, kanun ve adalet namına Madame Bovary'ye tebliğ olunur ki... Birçok satır atladı ve şunu gördü. Yalnız 24 saatlik bir süre içinde... Ne oluyor? 8.000 franklık bir meblağ ödemek. Hatta biraz daha altında şunlar vardı. Kendisi bütün kanuni yollardan ve özellikle mal ve eşyasının hacziyle zorlanacaktır. Yapılacak ne vardı? Demek 24 saat sonra yarın... Leroy'un herhalde kendisini yine korkutmak istediğini düşündü. Bütün dalaverelerini, hoş görünmelerinin amacını bir anda kavradı. Tutarın gereğinden fazla şişirilmiş olması içine biraz soğuk su serpiyordu. Bununla birlikte boynuna satın almak, parasını ödememek, borç para almak, senetler imzalamak, sonra yeni bir vadeye bağlandıkça bedeli artan senetleri yenilemek suretiyle Emma, Leroy Efendi'ye karışık işlerinde kullanmak için sabırsızlıkla beklediği bir sermaye hazırlamıştı. Emma gayet serbest bir tavırla adamın karşısına çıktı. Biliyor musun başıma geleni? Herhalde bir şaka olmalı bu. Hayır. Nasıl hayır? Ağır ağır ona döndü ve kollarını kavuşturarak. Benim dedi. Kıyamete kadar size pir aşkına müteahhitlik ve bankerlik yapacağımı mı sanıyordun sanımcığım? Cebimden çıkarıp verdiğim paraların yine cebime girmesi gerek. Haksızlık etmeyelim. Emma borcun miktarına itiraz edecek oldu. Ne yapalım? Bu böyle. Mahkeme kabul etti. Elde hüküm var. Onu da size tebliğ ettiler. Zaten bunları yapan ben değilim. Vinsart. Acaba bir şeyler yapmanız? Hiçbir şey yapamam. Ama yine de bir düşünsek. Emma her çareye başvurdu. Hiç haberi olmamıştı ki. Başına birdenbire gelmişti bu iş. Leroy alaylı bir selamla. Kabahat kimin? Dedi. Ben ırgat gibi çalışıp dururken siz keyfinize bakıyordunuz. Ahlak dersi istemez. Ahlak dersinin kimseye zararı olmaz. Emma küçüldü, yalvardı. Hatta o küçük ve güzel beyaz elini dükkancının dizleri üzerine bile koydu. Bırakın beni. Neredeyse beni baştan çıkarmaya kalkışacaksınız. Siz aşağılık bir adamsınız. Dükkancı gülerek, ''Oo, pek ileri gidiyorsunuz.'' dedi. ''Sizin ne adam olduğunuzu herkese söyleyeceğim. Kocama diyeceğim ki, ''Öyle mi? Ben de bir şeyler göstereceğim kocanıza.'' Leroy kasasından, Vinsart'ın iskantosu sırasında Emma'nın kendisine verdiği 1800 franklık makbuzu çıkardı. ''O zavallı adamcağı sizin bu küçük hırsızlığınızı anlamaz mı sanıyorsunuz?'' Emma başına bir topuz inmişten daha beter, olduğu yere yığıldı. Leroy pencereyle yazı masası arasında mekik dokurken boyuna tekrarlıyordu. Evet, göstereceğim ona bu makbuzu, göstereceğim ona. Sonra kadına yaklaştı ve tatlı bir sesle. Biliyorum dedi, hoş bir şey değil bu. Fakat hiç kimse de bu yüzden ölmemiştir alt tarafı. Madem ki paramı iade etmek için bundan başka çareniz yok. Emma kollarını büke büke. Ama nereden bulacağım dedi. Adam sende. Bu kadar dostunuz var. Kendisine öyle keskin ve korkunç bir tarzda bakıyordu ki Emma iliklerine kadar titredi. Size söz veriyorum imzalayacağım. Bıktım usandım artık imzalarınızdan. Yine satacağım. Omuz silkerek hadi canım sizde. Satacak neyiniz var ki? Ve dükkanı açılan küçük pencereden seslendi. Anet 14 numaranın 3 kuponunu unutma sakın. Hizmetçi kız geldi. Emma bunun manasını anladı ve kovuşturmayı durdurmak için ne kadar para lazım olduğunu sordu. Çok geç artık. Ama size binlerce frank, tutarın 1/4'ünü, 1/3'ünü, hemen hemen tümünü getirecek olursam... Olmaz artık, yararı yok. Onu usulca merdivene doğru itti. Monsieur Leroy, size yalvarırım, birkaç gün daha sabredin. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hoppala, şimdi de ağlama faslı. Beni mahvediyorsunuz. Vız gelir bana dedi ve kapıyı kapadı. Ertesi gün icra memuru Metre Hareng, Hacı Zapt'ın tutmak üzere iki şahitle birlikte eve geldiği zaman Emma acısını bağrına bastı. Adamlar Bovary'nin muayene odasından işe başladılar. Meslek aleti saydıkları kuru kafayı deftere kaydetmediler. Fakat mutfakta tabak çanağı, tencereleri, iskemleleri, şamdanları ve yatak odasında da etejerdeki bütün ufak tefekleri saydılar. Fistanları, iç çamaşırını, tuvalet odasını gözden geçirdiler. Emma'nın hayatı en gizli köşelerine kadar otopsi yapılan bir ceset gibi bu üç adamın gözleri önüne boylu boyunca serildi. Düğmeleri iliklenmiş daracık siyah elbisesi, beyaz kravatı, çok gergin subyeleriyle Metre Hareng zaman zaman ''Müsaade eder misiniz madam? Müsaade eder misiniz?'' deyip duruyordu. Sık sık hayranlıkla ''Çok hoş, çok güzel'' diyordu. Sonra kalemini sol eliyle tuttuğu bir bağ hakkoya batırarak yazmaya koyuluyordu. Evin katlarını bitirdikten sonra tavan arasına çıktılar. Rodolphe'un mektuplarını Emma orada bir çekmeceye kilitlemişti. Açmak icap etti. Metre Hareng halden anlayan bir gülümsemeyle ''Ah mektuplar'' dedi. Fakat müsaade ediniz, zira içinde başka bir şey bulunup bulunmadığından bizzat emin olmalıyım. İçindeki Napolyon altınlarını düşürmek istiyormuş gibi kağıtları yavaşça eğdi. Emma vaktiyle kalbini çarptıran o kağıtlara, parmakları sümüklü böcek gibi kırmızı ve gevşek o iri elin dokunduğunu görünce tiksindi. Nihayet gittiler. Felicite içeriye girdi. Emma onu Bovary'yi oyalamak için gözcülük etmeye göndermişti. İkisi bir olup haciz muhafızın damın altına yerleştirdiler. O da oradan kımıldamayacağına söz verdi. Emma o akşam Charles'ı düşünceli buldu. Yüzünün çizgilerinden suçlamalar sezerek hafakan dolu bakışlarını ondan ayırmıyordu. Sonra gözleri Çin ekranlarıyla süslü ocağa, geniş perdelere, koltuklara, hayatının satsızlığına lezzet katmış olan bütün o eşyaya ilişince içini vicdan azabı, daha doğrusu uçsuz bucaksız bir pişmanlık kaplıyor, bu da tutkusunu yok edeceğine büsbütün şahlandırıyordu. Charles İki ayağını ocağın demirlerine dayamış, rahat rahat kütükleri karıştırıyordu. Bir an geldi, muhafız gizlendiği yerde sıkılmış olacak ki, birazcık gürültü etti. Charles, yukarıda biri mi dolaşıyor dedi. Hayır, biri küçük pencere açık kalmış herhalde, rüzgardan sallanıyor. Emma ertesi pazar günü, ismini bildiği bankerleri görmek maksadıyla Rouen'e gitti. Bunlar ya kıra gitmişlerdi, yahut geziye çıkmışlardı. Fakat yılmadı. Rast getirebildiklerinden para istedi. Paraya acele ihtiyacı vardı. İşi olur olmaz iade edecekti. Bazıları alay etti. Kimse razı olmadı. Saat 2'de Leon'un evine gitti. Kapıyı vurdu, kimse açmadı. Nihayet Leon göründü. Seni hangi rüzgar attı böyle? Rahatsız mı ettim? Hayır ama... Ev sahibinin eve kadın almasından hoşlanmadığını itiraf etti. Emma, sana diyeceklerim var dedi. Leon elini anahtara attı. Emma durdurdu. Hayır, burada olmaz. Bize gidelim. Blon Oteli'ndeki odalarına gittiler. Emma gelir gelmez bir bardak dolusu su içti. Çok solgundu. Leon dedi. Bana yardım edeceksin. Sımsıkı yakaladığı iki elini sarsarak ilave etti. Dinle beni. 8.000 frank lazım bana. Sen delirmişsin. Henüz değil. Arkasından hemen Haris hikayesini anlatarak ne berbat bir vaziyette olduğunu izah etti. Zira Charles hiçbir şeyin farkında değildi. Kaynanası kendisinden nefret ediyordu. Rol babanın elinden bir şey gelmezdi. Fakat o, yani Leon, bu çok lüzumlu parayı bulmak için hemen paçaları sıvamalıydı. Ama nasıl olur? Emma, amma da bayağı adammışsın diye haykırdı. O zaman Leon, aptal aptal, sen de işi fazla büyütüyorsun dedi. Belki 1000 ekü kadar bir para ile herif yatışır. Demek hemen teşebbüse geçmek lazımdı. 3.000 frank bulmak pek olmayacak şey değildi. Zaten... Kendi yerine Leon da pekala borca girebilirdi. Git, dene. Lazım, koş. O bir şeyler yap, bir şeyler yap. Seni daha da seveceğim. Leon çıkıp gitti. Bir saat sonra döndü. Suratı bir tören ağırbaşlılığı içinde. 3 kişiye gittim dedi ama boşuna. Sonra ocağın iki ucuna karşılıklı oturup hiç konuşmadan hareketsiz kaldılar. Emma yerinde tepinerek omuz silkiyordu. Leon onun fısıldadığını duydu. Ben senin yerinde olsaydım pekala bulurdum. Nereden bulurdun? Senin noterlikten. Ve gözlerini Leon'a dikti. Alev alev yanan göz bebeklerinden cehennemi bir cüret fışkırıyor, göz kabakları şehvet ve cesaret verici bir tarzda birbirine yaklaşıyordu. Öyle ki genç adam kendisine suç işlemeyi öğütleyen bu kadının dilsiz iradesi karşısında sıfırı tükettiğini hissetti. O zaman korktu ve her çeşit izahın önüne geçmek için eliyle alnına vurarak bağırdı. Morel bu gece dönecek. Ümit ederim ki benden esirgemez bunu. Morel dostlarından biriydi. Çok zengin bir tacirin de oğluydu. Ben de yarın sana getiririm. Emma bu ümidi onun hayal ettiği gibi sevinçle karşılar görünmedi. İşin içinde bir yalan olduğundan mı şüphe ediyordu? Sonra Leon kızararak devam etti. Ama saat 3'e kadar gelemezsem beni artık bekleme sevgilim. Artık gitmem gerek, kusura bakma. Allah'a ısmarladık. Elini sıktı ama o el ona pörsümüş gibi geldi. Emma'nın artık hiçbir şey hissedecek hali kalmamıştı. Saat 4'ü çaldı. Emma alışkanlıkların dürtüsüne bir makine gibi itaat ederek Yonville'e dönmek üzere yerinden kalktı. Hava güzeldi. Güneşin bembeyaz bir gökyüzünde parıldadığı Mart'ın berrak ve sert günlerinden biriydi. Yabanlıklarını giymiş Ruenliler keyifli keyifli geziniyorlardı. Parvis meydanına geldi. İkindi ibadetinden çıkılıyordu. Halk bir köprünün üç kemeri altında akan nehir gibi kilisenin üç büyük kapısından boşanıyordu ve kavas bunların ortasında bir kaya parçasından daha hareketsiz duruyordu. O zaman Emma önüne serilen geniş fakat aşkından daha az derin bu büyük kubbe altında endişe içinde ve ümitle girdiği günü hatırladı. Ve peçesinin altında ağlayarak sersemlemiş, sarsak, neredeyse bayılmak üzere yürümeye devam etti. Açılan bir aralık kapısından çıkan bir ses "Varda" diye haykırdı. Emma, samur kürk giymiş bir kibar zatın kullandığı iki tekerlekli bir arabanın okları arasında yeri eşeleyen güzel bir siyah at geçsin diye durdu. Kim bu acaba? Emma onu tanıyordu. Araba hızlandı ve gözden kayboldu. Ama önünden geçen adam o idi, Vicont'tu. Emma dönüp baktı, sokak bomboştu. Kendisine öyle bir bitkinlik, öyle bir hüzün geldi ki düşmemek için bir duvara dayandı. Sonra içinden, belki aldandım dedi. Aslında ne olup bittiğini bilmiyordu. İçinden, dışından her şey onu yüzüstü bırakmıştı. Tarif edilmez uçurumlara rastgele yuvarlanarak kendini mahvolmuş hissediyordu. Nitekim Kızıl Hac'a gelip de ecza ile dolu kocaman bir sandığın kırlangıca yükletilmesine bakan homaisçiyi görünce adeta sevindi. Eczacının elinde karısına götürmek üzere bir mendile sardığı 6 küçük francala vardı. Madame Homais, periz günlerinde tuzlu tereyağı ile yenilen bu sarık biçiminde küçük tıkız francalaları pek severdi. Bunlar belki Haçlı Seferleri devrinden kalma, gotik çağ yiyeceklerinin son örnekleriydi. Gürbüz Normandiyalılar sofrada meşalelerin sarı ışığı altında tatlı şarap güğümleriyle dev gibi jambon ve sucuk yığınları arasında yutulacak mağribik kelleleri zannederek karınlarını bunlarla doldururdu. Eczacının karısı da dişlerinin pek bozuk olmasına rağmen o tıkız francalaları tıpkı eski Normandiyalılar gibi kahramanca tıkır tıkır yerdi. Bu nedenle Monsieur Homais şehre her inişinde karısına bunlardan getirmeyi hiç imal etmezdi. Hep Masakr sokağında meşhur çörekçiden gidip alırdı. Homais kırlangıca binmesine yardım etmek için elini Emma'ya uzatırken "Sizi gördüğüme pek sevindim" dedi. Sonra francalaları filenin kayışlarına astı, düşünceli ve Napolyonvari bir tavırla başı açık, kollarını kavuşturarak yerine oturdu. Fakat kör adam her defasında olduğu gibi tepenin eteğinde peyda olunca "Doğrusu" dedi, "idarenin bu kadar çirkin işlere göz yummasına bir türlü aklım ermiyor. Bu biçareleri yakalamalı ve işte çalışmaya zorlamalı. Terakki, şerefsizim, kaplumbağa adım ile ilerliyor. Vahşet içinde yuvarlanıp duruyoruz." Kör, arabanın kapısı kenarından, duvar halısının çivisinden kurtulmuş bir köşesi gibi sallanıp duran şapkasını uzatıyordu. Eczacı, "İşte" dedi, "bir sıraca iltihabı." Bu zavallıyı çoktandır tanıdığı halde, sanki ilk kez görüyormuş gibi davrandı. Dış tabaka, donuk tabaka, göz akı, yüz biçimi gibi kelimeler mırıldandı ve sonra babacan bir tavırla "Dostum" diye sordu. "Bu korkunç illet sende çoktan beri mi var? Meyhanelerde kafayı çekeceğini perize gösen daha iyi olur." Ona şarabın iyisini, biranın iyisini, Rosso'nun iyisini tavsiye ediyordu. Kör bir şarkı tutturmuştu. Zaten pek budala görünüyordu. Nihayet Monsieur Homais kesesini açtı. İşte sana 5 santim. Bana 2 mangır geri ver. Tavsiyelerimi de unutma. Faydasını görürsün. Hiver bu nasihatlerin tesirinden şüphe ettiğini açıkça söylemek cesaretinde bulundu. Fakat eczacı, kendi tertibi olan iltihap geçirici bir merhemle herifi bizzat iyi edeceğine dair teminat verdi. Adresini de söyledi. Monsieur Homais kapalı pazar yerinin yanında. Herkes tanır. Hiver, öyleyse karşılık olarak sen de palyaçoluk et bize bakalım dedi. Kör dizleri üzerine çöktü, başını geriye attı, yeşilimtırak gözlerini fıldır fıldır döndürerek dili dışarıda, iki eliyle midesini uğuşturmaya başladı. Aynı zamanda aç kalmış bir köpek gibi bir çeşit boğuk uluma tutturdu. Emma tiksinti içinde onu omzunun üzerinden bir 5 franklık fırlattı. Bütün serveti bundan ibaretti. Onu böyle fırlatıp atmaya hoş bir hareket sayıyordu. Araba tekrar yürümeye başlamıştı ki Monsieur Homais birdenbire pencereden dışarıya sarkarak bağırdı. Unlu şeyler, sütlü şeyler yemek yok. Cildiniz üzerinde yünlü şeyler giyin. İltihaplı yerleri ardıç tohumu tütsüsüne tutmak lazım. Gözlerinin önünden geçip giden tanıdık şeylerin manzarası Emma'yı o andaki ızdırabından yavaş yavaş uzaklaştırıyordu. Üzerine dayanılmaz bir yorgunluk çökmüştü. Evine afallamış, cesareti kırılmış, adeta uyuklayarak geldi. Kendi kendine başa gelen çekilir diyordu. Hem sonra kim bilir, niçin beklenmedik bir olay birdenbire patlak vermesin? Leroy bile pekala ölebilir. Sabahın saat 9'unda meydandan gelen seslerin gürültüsüyle uyandı. Pazar yerinin etrafında bir kalabalık toplanmış, bir direğe asılı kocaman bir ilan okuyordu. Emma, Justine'in bir taşın üstüne çıkarak ilanı yırttığını gördü. Fakat tam o sırada kır bekçisi çocuğu ensesinden yakaladı. Monsieur Homais eczaneden çıktı. Le François'un kalabalığın ortasında nutuk verir gibi hali vardı. Felicite, madam, felaket. Zavallı kız heyecanlar içinde kapıdan kopardığı sarı bir kağıdı hanımına uzatıyordu. Emma bir bakışta bütün mobilyasının satılığa çıkarıldığını okudu. O zaman sessizce birbirlerine bakıştılar. Hizmetçiyle hanım birbirlerinden sır saklamazlardı. Nihayet Felicite içini çekerek, ''Ben sizin yerinizde olsam madam'' dedi, ''Monsieur Guillaume'ine giderim.'' ''Sahi mi?'' Bu sualin anlamı şuydu. Uşak vasıtasıyla evin durumunu biliyorsun. Acaba evin efendisinin benden söz ettiği olur muydu hiç? Evet, madam gidin, iyi edersiniz. Giyindi, siyah fistanın üzerine kara benekli pelerinini geçirdi. Kimse görmesin diye, çünkü meydanda hala kalabalık vardı. Dere boyundaki patikadan kasaba dışına çıktı. Noterin parmaklığı önüne geldiği zaman nefes nefeseydi. Gökyüzü kapanıktı ve biraz kar yağıyordu. Çıngırak çalınınca, Theodor, kırmızı yeleğiyle sahanlıkta göründü. Eski bir tanıdığıymış gibi, adeta laubali bir tavırla gelip kapıyı açtı ve Emma'yı yemek odasına götürdü. Duvardaki rafı dolduran bir kaktüsün altında büyük bir çinli soba horulduyordu. Meşe kağıdı kaplanmış duvarlara, siyah çerçeveler içinde Chopin'in Esmeraldası ile Chopin'in Putifar'ı asılmıştı. Sofra hazırdı. 2 gümüş ısıtacak, billur kapı tokmakları, parke ve mobilyalar, her şey titiz, İngilizlere özgü bir temizlik içinde parıl parıl parlıyordu. Pencere camları, bütün köşelerine renkli camlar yerleştirilerek süslenmişti. Emma, işte yemek odası buna denir diye düşündü. Bana da böyle bir tanesi lazım. Noter içeriye girdi, sol eliyle dallar öptü şambrını vücuduna bastırırken, öbür eliyle kahverengi katifeden takkesini başından çıkarıp hemen tekrar yerine koyuverdi. Takke ta arkadan uzatılarak dazlak kafayı çevreleyen 3 sarışın perçemin uçlarının çıktığı sağ tarafa afili bir tarzda oturtulmuştu. Noter Emma'ya oturtulacak bir yer gösterdikten sonra nezaketsizliğinden dolayı özür dileyerek öğle yemeğine oturdu. Emma, Monsieur, size ricaya geldim. Ne hususta madam, sizi dinliyorum. Emma vaziyetini anlatmaya başladı. Maître Guillaume'un kumaş taciriyle gizlice iş yaptığı için vaziyeti biliyordu. Kendisinden istenen ipotek karşılığı borçlanma işlerinde gereken parayı hep ondan alıyordu. Demek, başlangıçta önemsiz, türlü türlü kimselere ciro edilen, uzun vadelere göre sıralanmış, mütemadiyen yenilenen senetlerin uzun hikayesini Emma'dan daha iyi biliyordu. Tacir, bütün protestoları toplayarak, hemşerileri kendisini yırtıcı bir kaplan bilmesinler diye, Dostu Vinsart'ı kendi adına gereken kovuşturmaya girişmekle görevlendirmişti. Emma, hikayesini anlatırken Leroy aleyhinde suçlamalarda bulunmaktan geri kalmıyor, noter bu suçlamalara zaman zaman anlamı olmayan bir sözle cevap veriyordu. Pirzolasını yiyip çayını da içtikten sonra çenesini birbirine küçük bir altın zincirle bağlı iki elmas iğne geçirilmiş gök mavisi kravatı üzerine yasladı ve tatlımtırak, karışık anlamlı, garip bir tebessümle gülümseyerek başladı. Fakat Emma'nın ayaklarının ıslak olduğunu görünce "Sobaya yaklaşsanıza," dedi. "Daha yukarıya, çini üzerine koyun ayaklarınızı." Emma kirletmekten çekiniyordu. Noter çapkın bir eda ile "Güzel şeyler zarar vermez," dedi. O zaman Emma adama heyecanlandırmak istedi. Kendi de heyecanlanarak ona aile hayatının darlığını, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını anlatmaya koyuldu. Noter anlıyordu bunu. Zarif bir kadın. Yemeğine ara vermeden tamamıyla Emma'ya doğru dönmüştü. Öyle ki dizi tabanı soba üzerinde tüterek bükülen Fotin'le değiyordu. Fakat Emma kendisinden bir nekü isteyince dudaklarını büzdü. Sonra vaktiyle servetin idaresini kendi üzerine almamış olmaktan çok üzüntü duyduğunu söyledi. Çünkü parayı değerlendirmenin bir kadın için bile çok elverişli yüzlerce usulü vardı. Örneğin Grumesnil kömür ocaklarına veya Havre'daki arsalara hemen hemen tam güven içinde mükemmel yatırımlar yapmak mümkündü. Böyle yapmış olsaydı mutlaka kazanacağı akla sığmaz rakamlardan söz ederek Emma'nın içindeki ateşi büsbütün körüklüyordu. "Bana başvurmayışınızın nedeni neydi acaba?" "Bilemiyorum." "Neydi ha? Sizi o kadar korkutuyor muydum?" "Bilakis asıl ben şikayetçi olmalıyım. Birbirimizi pek az tanıyoruz ama ben size karşı içten bağlıyım. Ümit ederim ki bundan kuşkunuz yoktur." Elini uzattı, Emma'nın elini yakaladı, hırsla öptü. Sonra dizinin üstünde tuttu, ona türlü diller dökerek nazik nazik parmaklarıyla okşadı durdu.